Ayrım 9, sayfa 92. Bölüm 8, konuşma. Watertown, 1941. Joy beşiği bırakıp yatakta yatmaya başladığı sırada ben de mutfaktaki yönetimi ele aldım. Vartanuş'un gözleri az görüyordu ve damak tadı da yoktu. Lakin hala bir eşek gibi inatçı ve güçlüydü. Öyle ki inat olsun diye benden fazla yaşayacağı benziyordu. Beni gözetlemeye bırakmış olsa da Vartanuş'un düşüşü hepimize çektirecek kadar uzun ve gürültülü olacağı benziyordu. Bunun yerine bir sabah kahvaltıya inmeyince tavan arasına çıktım ve bedenini bir taş gibi soğuk yatakta yatarken buldum. Tanıştığımızdan beri bir gün bile hastalanmamıştı. Fakat yaşlanmıştı. Yıllarca taşıdığı öfke kalbini zayıf düşürmüştü. Toros dışında ölümüne şaşıran olmamıştı. Toros, evdeki odalar arasında sessizce ve kuru gözlerle dolaşıyordu. Onunla konuşmaya cesaret edemedik. Sonra annesinin cenazesinden bir hafta sonra esrarengiz bir hastalık onu yatağa düşürdü. Ateşi çok yüksekti. Kolları ve bacakları bayat ekmek gibi narinleşmiş, eklemleri de fazla olmuş inciler gibi şişmişti. Doktor Avakin içinde alet ve ilaçların olduğu siyah deri çantasıyla üfleyerek eve girdi. Toros'un hastalığını teşhis edemediğini söyledi ve birkaç hap yazdı. St. James Kilisesi'nden Der Hayır, Vartanuş'un naaşı başında da bir vaaz vermişti. Dua etmek için eve geldi. Toros'u kutsal su ile yıkadı. Ama kocamın durumu değişmedi. Birkaç gün sonra ateşi düştü. Ama Torus'un durumunda bir düzelme olmadı. Perdeler kapalı, yüzü duvara dönük yatakta yatıyordu. Vartanuş için tutulan 40 günlük yasın içindeydik ve eve ziyaretçiler gelip gidiyordu. Tencere ve tabaklar masaları donatmıştı. Yemek ve konuşma sesleri Torus'un kapısının ardından sızıyordu. Fakat kocam karanlık odasından dışarı çıkmıyordu. Kiliseden 3 yaşlı kadın telefon tellerine tünemiş kargalar gibi kanepeye oturmuşlar, herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle morgdakilerin Vartanuş'un gözlerini gerektiği gibi kapatmadığını konuşuyorlardı. Bu yüzden kadının ruhu Toros'u mezara çekiyormuş. Bu muhabbetleri beni o kadar sinirlendirmişti ki üçünü de süpürgeyle evin dışına kovalamak istedim. Toros odasına benden başka kimsenin girmesine izin vermiyordu. Getirdiğim yiyecekleri tabağın bir yanından öbür tarafına sürüklüyordu. Çocukları odadan uzak tutmam için homurdanıyor, gürültü yaptıklarını söylüyordu. Marketten bahsettiğimde ise üfleyerek sırtını bana dönüyordu. Musa kiliseye başladığından beri bizimle Ermenice konuşmuyordu. Büyük harflerle dükkanının belirsiz bir tarihe kadar kapalı olduğunu duyuran bir ilan yazdı. Musa'ya anahtarları verdim ve o da Jack ve Joy alarak duyuruyu dükkanın kapısına asmak için aşağı bile indi. Onlara tezgahtan bir gofret alabileceklerini söyledim. Daha sonra dükkana gidip hayatlamış yiyecekleri ayıklamam gerekiyordu. Hayatımda hiç çek yazmamıştım. Ne kadar paramız olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyordum. Faturaların ödeme tarihine kadar kocamın iyileşmesini umut ediyordum. Fakat o daha da yastığına gömüldü. Gözleri kuru erik taneleri gibiydi. Aldığı her nefes burnundan ıslık çıkararak giriyor, boğazında ışırdıyordu. Ben olmadan yatakta daha rahat ettiğinden kanepede uyumamı istedi. Sonra da tuvalete gitmek istemediğini söyleyerek bir lazımlık istedi. Bu çöküşünün son belirtisiydi. Kendimi banyoya kapattım ve saçlarımı tarayarak düşünmeye başladım. Ne yapmalıyım? Kocamı yaşayanların dünyasına nasıl geri getirebilirdim? Tarağımdan uzun tüyleri ayıklayıp saç sepetinin içine koydum. Ertesi gün Toros gazeteyi açmadan yere fırlatınca Ars'ine telefon ettim. Edison Elektrik ve Aydınlatma Şirketi'nden hastalık izni alarak yanıma koştu. 4 kilim ve halı dövücüyü alarak Toros'un duyma menzilinden uzaklaşarak bahçeye çıktık. Avakin ne dedi dedi Ars'in çamaşır ipindeki halıyı döverek. Sorunun ne olduğunu çözemedi. Ateşi düştü ama durumu kötüleşti. Ne yapacağım diye homurdandım. İlk önce kayınvalidem, şimdi de bu. Huzur içinde yatsın, o yaşlı uysuz baykuştan kurtulduğun için mutlu olmalısın dedi Ars'in halıyı ipten alarak. Ölenin arkasından böyle konuşma dedim Ars'a eve kapıya endişeyle göz atarak. Vatanuş'un ruhu üzerimizde dolaşıyordu. Ayakkabının içindeki taştan daha kötüydü. Allah'a şükür senin tabutunun çevilerini çakan o olmadı. Kocam kırkından önce mezarı boyladı. Kayınvalidem ise buzağa kadar güçlü ve ondan iki kat daha gürültücü. Kayınpederim de hiç ölmeyecek. Adam köyde yeşilin içinde 120 yaşına kadar yaşayanlar gibi. Arsin kocası kalp krizinden ölünce dükkanını satıp ailesini geçindirmek için Edison'da telefon santral görevlisi olarak işe başlamıştı. Bana gelince Toros öteki dünyaya gitmek üzereydi ve para nedir bilmiyordum. Kesin bir şey varsa sefil bir santral görevlisi olurdum. Tanrım dedi Arsin huzursuzca. Ağlamayı bırak lütfen. Daha şiddetli ağlamaya başladım. Arsin hala dövücüyü bırakıp omuzlarımdan tuttu. Hadi ama küçük kızlar gibi ağlama. En azından anne olduğunu unutma. Dükkanı kim idare edecek? Faturaları nasıl ödeyeceğim? Kendimin ve çocuklarımın sokakta ekmek parası için dilendiğimizin resmi gözlerimin önünden geçti. Muhtemelen paranın bir kısmı kraker kutusunda, diğer kısmı da bulgur kavanozuna tıkılmıştır. Ayrıca kocan daha ölmedi. Ne yapabilirim diye sordum. Yaşı kaç, 50 mi diye cevapladı Arsin. 49 dedim burnumdan soluyarak. Tanrı yardımcısı olsun. 20 ya da 30 yılı daha var. Annesinden kalan ölü toprağının onu mezara çekmesine izin verme. Yaşlıca da öldü ama hala... Arsin sözümü kesti. Kişlemeyi bırak. Dediğim gibi kocan daha ölmedi. Toros'a yemeğini getirince eliyle öteledi. Kendi nasıl hissettiğini sordum. Yahudiler, Türkler, simsarlar, politikacılar, akşamcılar diyerek sessizleşti. Burnuna şişman bir kara sinek kondu. Ama onu kovmak için hali yoktu. Çabucak kovaladım. Olduğu gibi bırak dedi. Toros ölüm yatağında yatarken paranın nerede olduğuna baktım. Yemek dolabını ve ekmek kutusunu aradım. Ayakkabılarımı çıkararak kiler tezgahına çıkıp yukarı rafları yokladım. Eski bir kreme kutusunun içinde çeyreklikler, 10 ve 5 centlik bozukluklar buldum ama zaten onları ben koymuştum oraya. Yanlış yerleri aradığımı fark ettim. Toros'un masasına gittim ve bir sürü evrak buldum. Dükkan için yangın sigortası, ev ve dükkanın tapusu, mezarlık tapusu ve banka hesap cüzdanı. Sinirlerim hesap cüzdanını açıp içindeki paraya bakmayı kaldıramadı. Çocukların Toros'a hayat vermemde bana yardım edebilecekleri aklıma geldi. O akşam yemeği benim yerime götürmesi için günlerdir babalarını görmeyen Jack ve Joe'ya verdim. İkisi de babalarından çekiniyorlardı. Sizden yatağa oturup babanıza konuşmanızı istiyorum diye anlattım onlara. Eğer fakirlik ve açlığın sınırındayken göz bebeği çocukları onu yataktan çıkarıp dükkana döndürmez ise ne döndürürdü bilmiyordum. Ne söyleyeceğiz diye sordu Joy, gergin bir şekilde parmağını uzun saçlarına dolayarak. Fark etmez, nasıl hissettiğini sorun ona. Birden Toros'un onları bir şikayet silsilesine boğacağı düşüncesi geldi. Hayır, öyle yapmayın. Ona bugün okulda ne yaptığınızı anlatın. Çocuklar yatak odasının kapısında sıralandılar. Joy yemek tepsisini dengelemeye çalışıyor, Jack de bir bardak yoğurt ve sudan yapılma tahin taşıyordu. Joy bağıracak dedi. Jack küçük bir umutla ekledi. Belki çok hastadır. Mutfaktan aceleyle hadi girin dedim arkalarına geçerek. Karanlık odaya girdiklerinde Toros başucu lambasını yaktı. Yüzü gölge ve aydınlığın çevrilediği çukur ve çıkıntılarla doluydu. Çocuklar birbirlerine iyice yanaştılar. Tepsiyi buraya koyun dedi Toros yatağın yanındaki masayı göstererek. Gelin yanıma oturun. Jack tepsiyi koydu ve Jack de onun bir adım arkasında bardağı koymaya uzandı. Fakat yanlışlıkla Joy'un ayağına takıldı ve tağını örtüye ve Toros'un pijamasına döktü. Sonra da bardağı elinden yere düşürüp kırdı. Oğlan elleriyle kulaklarını kapattı. Toros son haftalarda göstermediği kadar bir enerjiyle bağırdı. Zabel çıkar bunları dışarı. Bana başka bir pijama üstü getir. Sil şu pisliği. Tekrar yastığına gömüldü. Ölüm yatağında bile insana huzur vermiyorlar. Cumartesi sabahı Doktor Avakin büyük çantasıyla çıka geldi. Doktorun raporunu beklerken zaten temiz olan mutfak tezgahını tekrar sildim. Sonunda Avakin göründü. Ciddiyetle başını eğdi ve ellerini karnını yerinde oturtuyormuş gibi gözüken pantolon askılarına taktı. Kahve içer misiniz Doktor Bey diye sordum. Teşekkürler Bayan Kasparyan. Oturun lütfen. Aceleyle kilere gittim ve bir tabak kurabiye kapıp masaya koydum. Durumu nasıl doktor bey diye sordum, fincanına kahve doldurarak. Ne daha iyi ne daha kötü dedi doktor kurabiyesini ısırarak. Kızarmalar, kemiklerindeki tutukluk ve kalbindeki zayıflık devam ediyor. Garip bir durum çünkü yarın ayağa kalkıp dolaşabilir yatakta. Başka bir kurabiye yedi. Bir ayağı bu dünyada, diğer ayağı öbür dünyada diyebiliriz. Doktorun ağzına baktım. Dudaklarına beyaz pudra şekeri, bıyığına ceviz kırıntıları yapışmıştı. Üçüncü bir kurabiye aldı. Nezaketsizlik yapmak istemem ama. Söyleyin doktor bey. Kurabiyeler çok güzel olmuş. Tarifini alabilir miyim? Tabii ki. Birazdan yazıp veririm. Fakat kocamdan bahsedebilir miyiz? Cevap verdi. Bu hastalığın annesinin ölümünden kaynaklandığından şüphe ediyorum. Ceviz parçası alt dudağına düştü ve bir dil hamlesiyle gözden kayboldu. Ne yapabiliriz diye sordum. Gözü kurabiyelerde kalmıştı. Bir tane daha almaya uzanırken içinden tombul elini vurmak istedim. Aslında bayan dedi doktor. Üç kurabiyeyi cebine atıp ayağa kalkmaya hazırlanırken. Dua edin ve onu neşelendirmeye çalışın. Biraz şu lezzetli kurabiyelerinizden verin. Belki bu onu hayata bağlayabilir. Öğleden sonra Arsin, Henry ve Dahlia'yı yanına alarak bize geldi. Verandadan çocukların dökülen yaprakları tırmıkla toplamasını izliyorduk. Dahlia vurulmuş gibi yaparak yaprakların arasına atladı. Musa ve Henry kızı gömerken Joy da yanlarında durmuş neşeyle gülüyordu. Bartonuş'un cenazesinden bu yana ilk defa mutlu görünüyorlardı. Fakat gürültü yapmaya başladıklarında Torus'u rahatsız ederler endişesiyle onları garaja gönderdim. Arsin'e doktorun söylediklerini anlattım. Pek akıllıymış Avakin dedi Arsin. Peki şu ölü kokarca lahanasının kollarını kocanın boğazından nasıl ayırabileceğini söyledi mi? Keşke bunun için bir hap olsaydı dedim. Memlekette şifacı gelir ve Vartanuş'un ruhunu ahirete gönderirdi. Belki öyle yapmalıyız. Biraz tuz ve okunmuş su serperek birkaç dua et. Toros fark ederse beni öldürür. Hiç mücadele etmeden o kadının kocanı öbür dünyaya götürmesine izin mi vereceksin? O uyurken yaparız. Her şeyi denemeye razıydım. Ne yapacağız diye sordum. Bana bırak. Bayan Hayugi ile konuşacağım. Benim yanımda yaşıyor. Annesi Zeytun'un yanındaki dağlarda şifacılık yapıyordu. Hala hayatta mı? 100 yaşını geçmiş olmalı. Her gün kaldırımları süpürüyor ve Tan sayesinde yaşıyor. Bak bakalım Toros'u içirebilecek misin? Onu uyandırmak için yoğurttan daha güçlü bir şeye ihtiyaç var diye ekledim sıkıntıyla. Gaz yağı gibi. Arsin kahkaha atıp sırtıma vurdu. İşte böyle olmalısın. Haftanın ortasına doğru akşam vakti olmuştu ve Toros iyileşmemişti. Pencereden gitmek üzere el sallayan Arsin'e baktım. Joe ve Jack uyumuştu. Musa yemek masasında ödev yapıyordu. Kalemin kağıdın üzerindeki hareketini izledim. Saçları lambanın altında altın gibi parlıyordu. Babası ve dükkan için endişe duyduğunu görüyordum. Ama şimdi onun burada olmaması gerekiyordu. Musa, yatma vaktin geldi dedim. Anne 13 yaşındayım daha erken diye itiraz etti. Uslu çocuk, dersini yatakta yapabilirsin. Işıkları kapatmayı unutma. Ne de olsa Edison, benden daha zengin. Musa kağıtlarını ve kitaplarını toplayıp üst kata giden merdivenlerde durdu. Anne, sence babam iyileşecek mi? Yanına gittim, elimi saçlarına koydum. Gözleri her zaman bebekken bile ciddiydi. Bizi muhtaçlar evinden uzak tutmak için okulu bırakıp kömür dağıtım işine çalışmak zorunda mı kalacaktı? Baban iyileşecek tattım. Hadi yatağa. Musa merdivenlerde kaybolduğunda Arsin geldi. Her taraftan fışkıran bir yastık kılıfı taşıyordu. Gerekenlerin hepsini aldım dedi elindekini masaya koyarak. Aklıma bir koyun kafası, kıvrılmış tavuk bacağı, bir şişe servi yağı, birkaç kuru yaprak geldi. Belki kıvrılıp kurumuş bir göbek kordonu ve tırnak parçaları da olabilir. İlk iş Vartanuş'a ait olan her şeyi toplayıp yakacağız dedi Arsin. Bunu yapamayız. Gökyüzüne ulaşan alevleriyle bir şenlik ateşi gördüm. Arka bahçedeki yanık izini Toros'a nasıl açıklayacaktım? Tamam, yerine tutmayacak ama onun yerine onları tavan arasındaki bir dolaba da koyabiliriz. Sonra Vartanuş'un ve Toros'un odasının kenarlarına tuz atacağız. Daha sonra da torusun üstüne biraz kutsal su damlatacağız. O kadar gergindim ki avuçlarım terliyordu. Eteğime sildim. Devam etti. En sonunda da torusunun bütün hafta boyunca mavi şeyler giymesini sağlamanız. Fazlası da var ama işe koyulunca anlatırım. Bunları bayan Hayuki mi anlattı? Biraz karıştırdı. Aklı artık pek iyi çalışmıyor. Fakat ana fikri anladım. Ayrıca ben de eski günlerden bazı şeyler hatırlıyorum. Bu işte şeytan işi olabilir. Sessiz ol. Kocanı kurtarmak istiyor musun? İstemiyor musun? Sanırım uyuyor. Arsin horladı. Horlamasını buradan duyabiliyorum. Üst kattaki Vartonuş'un odasına sızdık. Arsin elbiseleri bir çarşafın içine koydu. Çekmeceleri boşaltıp yastık kılıfını doldurdu. En üstteki çekmecede çatlamış bir el aynası, yaldızlı bir tarak, bir yan üzerinde İncil'den cümlelerin olduğu ayraç ve bir saç tokası vardı. Ölmeden önceki gün en sevdiği kazağından düşen siyah düğmeyi inceledim. Kadın benim için bir işkenceydi. Ama şu da bir gerçek ki çocuklar iyi davrandığı zamanlar oluyordu. Yıllar boyunca Vartonuş zor açılan dolabın kapağı gibi hayatımın bir parçası olmuştu. Kapağı açmak için ilk başlarda zorlanır, hatta sinirlenirsin. Fakat birden kolayca açılmaya başlarsa doğru şekilde açmaya başlamak için biraz süre geçmesi gerekir. Vartonuş da öyleydi. Düğmeyi cebime attım ve işe koyuldum. Çekmecenin arkasında yırtık bir Ermeni incilinin altında yamalı gri bir çorap vardı. Çorabı söküp içindekileri boşalttım. Küçük incilerle süslenmiş mavi taştan çelenk şeklinde bir broş avucuma geldi. Bu Toros'un bana verdiği ilk ve tek mücevherdi. 10. evlilik yıl dönümü armağanıydı. Broş birkaç hafta sonra kayboldu. Toros beni onu kaybetmekle veya düşürmekle suçladı. Ama onu paltomun klapasına bıraktığımdan emindim. Vartanuş'un odası dışında evin her köşesini, her cebi, her çekmeceyi aradım. Vartanuş, kopçanın gevşeyerek iğnenin sokakta düşmüş ve bunun da Tanrı'dan bana maddi şeylere değer vermemem konusunda bir uyarı mesajı olabileceğini söylemişti. Aç gözlü bunak, broş yıllardır çekmecesine saklıyormuş. Broşu iğnesi batıncaya kadar elimde sıktım. Kan beynime sıçradı. Cebimdeki düğmeyi çıkarıp yere attım ve topuğumla vurarak kırmaya çalıştım. Arsin kolumu tuttu. Kentes, deli misin? Bir ölüyü uyandıracak kadar gürültü yapıyorsun. Hadi yardım et. Vartanuş'un eşyalarının bulunduğu ikinci bir çarşafı toparlayıp koridordaki küflenmiş bir dolabın içine tıktık. Joy odasının kapısını açtı ve gözlerini ovuşturarak ''Ne yapıyorsun anne?'' diye sordu. ''Büyük annenin eşyalarını kaldırıyorum balım.'' Arkasını itekleyip odasına soktum. Sonra pencereleri açıp yaşlı kadının odasının dört bir köşesine tuz serptik. Sonra parmak uçlarımızla Toros'un odasına indik. Horlaması battaniyelerin içinde gümbürdürüyordu. Ben mum tutarken Arsin yastık kılıfını karıştırdı. İçinden bir nal çıkardı. Bunu diye fısıldadı. Yatağın altına yerleştireceğiz. Bayan Hayugi böyle mi dedi? Bir yerde duymuştum. Merak etme, faydası çok. Yavaşça nalı yere ittirdi. Toros horuldadı. Şimdi tuz diye emir verdi Arsin. Ertesi gün temizlemek zorunda kalacak olmam canımı sıkıyordu. Yine de odanın her köşesine tuz serpip önlem olsun diye dolabın içine de biraz döktüm. Şimdi sen kutsal suyla onu yıkarken ben de dua okuyacağım. Arsin cam kavanozunu açıp bana verdi. Bu kutsal su mu diye fısıldadım. Yeterince kutsal. Tek kaşımı kaldırarak nereden aldın bunu diye sordum. Baptiz çanağından. Mumu şifon yere koyarak kavanoz elimde parmak ucumla yatağın kenarına yanaştım. Arsin fısıldadı. Dinle ey Vartanuş. Sana Tanrı'nın adına bu odadan çıkman için emrediyorum. Bunları bayan mı söyledi? Arsin devam etti. Bu evi terk et. Ebedi köprüyü aşarak ruhlar dünyasına yol al. Yaradan'a giderek Toros'u karısı ve çocuklarıyla rahat bırak. Birkaç damlayı Toros'un yatağına döktüm. Toros horlamaya devam etti. Ben de cesaretimi toplayarak birkaç damla da alnına döktüm. Horlamayı bıraktı. Ne? Kim? Dedi. Yataktan uzaklaştım. Annenim Toros diye fısıldadı Arsin. Arsin'in sesini tıpkı Vartanuş'unki gibi yapmıştı. Kulaklarıma inanamadım. Mayrik diye sordu Toros uykulu. Toros kalkıp odasını tuza bulayıp büyülü sözler söyleyerek annesi gibi konuştuğumuzu fark etse ne yapardı acaba? Evet yavrum diye sürdürdü Arsin. Ben gidiyorum Toros. Fakat sen burada kalmalısın. Karına ve çocuklarına göz kulak olmalısın. Onları terk etme oğlum. Hayır Mayrik dedi Toros yavaşça uykuya dalarak. Arsin koridoru işaret etti ve ikimiz kapıyı yavaşça kapatarak odayı terk ettik. Oturma odasına geldiğimizde bana az daha kalp krizi geçirtiyordun. Tıpkı yaşlı kadın gibi konuştun. Uyanmadığı için şanslıyız. Bu kadının icabına bakar dedi Arsin. Bitti gitti diye ekledi ellerini birbirine vurarak. İnşallah dedim ve hafifçe cebimdeki broşu okşadım. Ertesi sabah Toros, Tuz'su, Nal ve diğer çılgın şeyler yüzünden bana bağırabilir diye kendimi hazır tuttum. Kapısını açınca soğuk hava yüzüme vurdu. Perdeleri çekip bütün pencereleri açmıştı. Odanın ortasında ayaktaydı. Aceleyle pencereleri kapadım. Aksi halde zatürreye kapılacaktı. Sonra ona döndüm. Ayakta duruyordu. Kafasında dağınık bir saç ailesi varken gözleri kıvılcımlar gibi parıldıyordu. İsa'yı gördüm Zabel. Armut ağacındaydı dedi bana. Elimi kalbime götürüp gözlerimi kapattım. Vücudu iyileşmişti ama aklı yerinde değildi. Armut ağacındaki İsa. Toros şapşallaşmıştı. Arsin'in suçuydu. Gözlerimi açtım ve aptal bir gülümsemenin kocamın yüzünde yayıldığını gördüm. Akıl hastanesine yatırmak zorunda kalacaktık galiba. Az daha bayılacaktım. Bana öyle bakma diye güldü. İsa'yı gördüm ve bana Pok Hokagans'a katılarak onun gerçek kilisesini kurmamı söyledi. Dilim tutulmuştu. Pok Hokagans? Protestanların bu işle ne ilgisi vardı? Bayan Hayugi'nin büyüleri buna yol açmıştı. Tanrı bizi cezalandırıyordu. Bana her şeyi açıkladı. Nasıl yataktan atlayıp perdeyi açarak İsa'yı armut ağacında gördüğünü. İsa uzun cübbesiyle ona aynen şöyle demiş. Toros, seni bana yeni bir kilise kurasın diye iyileştirdim. Böylece St. James Ermeni Apostolik Kilisesi'nin kurucusu kocam Ermeni Breteren'e katılıp yeni bir kilise kurulmasına yardım etmek için yemin etmiş oldu. Eski ahitte Saul'un Şam yolundaki konuşması gibi kutsal bir vahiydi bu. Saul, Toros'un memleketi Adana'ya çok yakın olan Tarsus'tandı. Kocamın İncil'den vurucu vaazları ve İsa ile yüz yüze konuşması neden Arlington Caddesi'ndeki Ermeni Breteren Kilisesi'ne katıldığımızı açıklıyordu. Dini servisin, siyah cübbelerin, kocaman haçların olmadığı, sadece İncil'in kullanıldığı düz ve sert oturma sıralarına sahip bir kiliseydi yeni ibadet yerimiz. Aynı İncil, aynı Tanrı'ydı. İşin üzücü tarafı artık Arsin ile pazar hainlerine beraber olamayışımızdı. Fakat artık çekiştirmek için iki kat fazla insan vardı ve tüm hafta bizimdi. Toros vekillerini bana açtıktan sonra beni kollarından tutup döndürdü. Efendimizin ülgüsünü takip edeceğim dedi. O an hiçbir şey sormamaya karar verdim. Belki İsa onunla konuşmuştu. Belki tuz işe yaramış, Martinus'un ruhu evi terk etmişti. Güzel olan şu ki, kocam artık yataktan çıkmıştı. Hafta boyunca ona nasıl mavi şeyler giydireceğimi aklımdan geçirdim. O sırada çocuklar kapının ağzına durmuş, bize bakıp ne diyeceklerini düşünüyorlardı. Hadi Musa diye bağırdı Toros. Aşağı dükkana inelim. Aceleyle Musa ve diğer iki çocuğunu alıp öğlen yemeğine evde olacaklarını söyleyerek dışarı çıktı. Çocuklar dışarıda mutlu mutlu gülüşüyorlardı. Pencereyi ardına kadar açıp soğuk havanın saçımı savurmasına izin verdim. Armut ağacının yüksek dallarındaki bir sincap bana baktı. Tarağımı kaptım gibi çalı kuyruklu sıçana fırlatarak onu ağaçtan indirdim. Sonra da süpürgeyi almaya gittim.